Merhaba, Orta Doğu ve Balkanların en az dinlenen, hiç sponsor almayan ve hakkında en az tweet atılan, yorum yapan, kitleleri en az yönlendiren basketbol programı Yugoslav Faali'ne hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından. Ben Oğuzhan.
Ben Efekan.
Bu hafta genel olarak ağır bir NBA playoff
hiç böyle bir şey beklemiyordum.
Playoff maçlarına konsantre olacağız. Sonra Efekan'ın gülmesi bittiği anda Efekan bizim için, programımız için iki maçı canlı yerinden takip etti, Efes maçlarını.
Sponsor desteği olmadan.
Sponsor desteği olmadan. Kendi cebinden verdiği bir para yine yerinden takip etti. O da bize biraz Euroleague'de edindiği izlenimleri, stat atmosferini ve 1-1 olan Anadolu Efes serisi hakkındaki düşüncelerini paylaşacak. Sonra ikimiz de biraz Fenerbahçe Zalgiris konuşup programı bitireceğiz. İstersen Efekan, NBA playofflarıyla başlayalım. Doğu'dan başlayalım diyorum.
Başlayalım hocam.
Hocam elimde şu an Milwaukee Detroit serisi var. 3-0 Milwaukee önde. Sadece serinin 3. maçında Detroit'in kendi sahasında oynadığı ilk maçta Blake Griffin oynadı. O maçta da yine bir sakatlandı, çıktı geldi. Ne düşünüyorsun?
Bu herhalde hepimiz için en az ilgi çeken seri diyebiliriz. Yani sonucunun ne olacağının en çok belli olduğu.
Tüm Detroit fanlarından, Blake Griffin fanlarından özür diliyorum. Ben hem şahsım hem Efekan adına özür diliyorum onlar adına.
Pistons camiasını karşımıza aldık.
Evet. Detroit Türkiye hesabı linç edecek.
Yani mesela iyi bir noktaya değindim. Belki de bu seriyle ilgili en dikkat edilmesi gereken nokta Blake Griffin'in olup olmayacağıydı. Yani Blake Griffin varsa belki kendi evinde bir maç alabilir diyorduk Detroit. Ama ben onu bile zor görüyordum. Ki hani ilk maçta Blake Griffin olmasına rağmen o galibiyet gelmedi. Yani Blake Griffin'li Griffin'siz fark etmez yani. Tek başına Giannis'in o yırtıcılığı bile Milwaukee'ye bu seriyi getirecektir. Yani bence üstüne en az konuşulacak seri bu. Sen ne düşünüyorsun?
Kesinlikle. Doğru söze ne denir ki felsefesini ilerliyorum. Milwaukee bariz ezici üstünlüğünü sahaya koyuyor. Bir kere zaten Giannis Tom Maker'ın üstünden çok rencide edici bir smaç vurup seriyi orada bitirdi büyük ihtimalle. Ben de Blake Griffin adına Detroit'in bir maç kazanmasını istiyordum. Hala da şansları var aslında. Bir maç alabilirler. Düşük ihtimal olsa da. Ama bana asıl heyecan veren olay Giannis'in ilk turda hiç yıpranmadan maçları böyle 24-25 dakika oynayarak dinlenmiş, fiziksel olarak defo almamış bir şekilde ikinci tura gidiyor olması. İkinci turda Boston'ın karşısında çok diri bir Milwaukee olacak.
Aynen. Bugün de iddiasına girdik.
Doğru, evet. Efekan ne dedin Milwaukee Boston için?
Tabii ki Milwaukee dedim.
Ben de Milwaukee dedim.
Burakcan ve Emrecan Bektaş'ın birer yemeğini
alıyoruz böylece.
Alıyorsunuz. En kolay kazanılmış yemeği olacak bizim için.
Kesinlikle. O zaman Boston Indiana'ya geçelim. Beni hayal kırıklığına uğratan bir diğer seri. Indiana'dan en azından bu gentleman sweep denilen 4-1 mağlubiyeti bekliyordum. 4-0 bana biraz ağır geldi. Indiana bir maç alır diyordum.
Katılıyorum sana.
O zaman bu seri de bitti. Philadelphia Brooklyn.
Bu arada geçen seriyle ilgili ben de Blake Griffin gerçekten beklentilerin ve potansiyelinin, ya daha doğrusu beklentilerin üzerinde potansiyelinin de hakkını veren bir sezon geçirdi. Ve takımını playoff'a taşıdı. Playoff'a taşımışken de bir tane sembolik, aynen dediğin gibi işte gentleman sweep tarzında bir tane maç almasını ben de istiyorum bu arada. Hızlıca ben de onu ekleyeyim. Yani bu seriyle ilgili de bence hani bir cümlelik özet yapılacak olsa sen doğru özetledin. Yani Indiana'nın 4 en azından bir maç alması, Oladipo olmasa da ben de bekliyordum.
Hatta şöyle, ilk maç 84-74 mu? O tarz bir skorla bitti. Zaten ben bu kadar düşük giden maçı Indiana'nın çalması gerektiği yönünde kanaatimi kullanmıştım. Ya ben şey diyordum, Boston'ın 90 üzerine çıkamadığı her maçı Indiana alır düşüncesindeydim. Öyle olmadı. Boston Indiana'yı 74 sayıda tuttu.
Ya sonuçta yetenek sayısı Indiana'da çok daha az olduğu için ve disiplinli bir sistem takımı oldukları için az pozisyonlu, az skorlu maç dediğin gibi onların avantajına.
Şu an önümde istatistiği açık o maçın. Indiana adına en skorer isim bench'ten gelen Corey Joseph olmuş. Onu Corey Joseph 14 sayıyla en skorer isim olmuş. Onu 12 sayıyla Bojan Bogdanović takip etmiş.
Ya zaten mesela Bogdanović bu sene harika bir gelişim gösterdi. Biz de zaten hem Fenerbahçe hem Avrupa bağından çok seviyoruz.
Evet.
Ama bir takımın ana hücum silahı 2019 NBA'inde Bojan Bogdanović ise bence o takımın tavanıyla ilgili önemli bir mesaj. Yani aslında hani zaten bizim beklentimiz de bir maç almasıydı. Hani 4-1 değil 4-0 bitti. Boston içinde çalkantılı geçen bir sezondan sonra her ne kadar Indiana eksik olsa da yaralı olsa da 4-0 net bir şekilde geçmiş olmak. Keza Giannis için dediğin gibi onlar da pek fazla yorulmadan geliyorlar. Hani iki takım da yarı finalde aslında ilk ciddi çarpışmasını yaşayacak. Bakalım ilk çarpışmadan elenen hangisi olacak?
Bir de o ilk maçla ilgili dikkat çeken şöyle bir statı fark ettim şu an üstün yeteneklerimle.
Gözlem yeteneği.
Gözlem yeteneğimle. Indiana'nın asistini saydım. İlk maçta 74 sayı attığı maçta Indiana 22 asist yapmış. Yani Indiana'da takım içi olgular, maçı da ben bir kısmını izlemiştim. Takım içi olgular yerinde oturmuş. Top iyi paylaşılmış. Zaten bu asist rakamlarına da yansımış. Ama işte birinci bitiriciniz Bojan Bogdanović, ikinci bitiriciniz Thaddeus Young, hatta kötü bir Wesley Matthews falan olunca ana parçalar. Tavanı bu oluyor ama ben hala Indiana koçunun iyi bir iş çıkardığı, adının da yılın koçu adayları listesine geçmesi gerektiği düşüncesindeyim.
Bence de.
Evet. Efe Kanazöner'den net suya sabuna dokunmayan.
Az ve öz bir yorum.
Az ve öz. Doğruluğu tartışmaz. Hiçbir
Türkiye fan hesabının
canını yakmayacak.
Aynen öyle.
O zaman güzel bir seri.
Friendly Neighborhood Yugoslav Foli.
Güzel bir seri var şimdi Efe Kan. Philadelphia Brooklyn Nets.
Herhalde en böyle doya doya playoff yaşadığımız seri.
Şimdi bu seri benim hassas noktam. O yüzden biraz dikilerek konuşayım. Kesinlikle ve kesinlikle son oynanan maçta Jared Allen'a 5 kişi aynı anda faul yaptı. Hakemler çalmadı ve Brooklyn hakem katliamıyla seriyi belki de verdi. Sean Marks, Brooklyn GM'imiz. Buradan kendisine saygı ve selamlarımı yolluyorum. Maç sonu hakem odasını basmış.
Sonuna kadar haklı.
Sonuna kadar haklı. Arkasında olmalı.
Zaten bu MHK'nin...
Evet, evet. Central Referee Association, işte CRA tarzı bir şeydir. Büyük ihtimal o da dedi. NBA hakemler odası doğrusu. Artık kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Burada bir camianın ekmeğiyle oynanıyor. Jared Dudley'i attınız. Eyvallah. Jimmy Butler'ı attınız. Ona da eyvallah. Ki ikisi de rezil kararlardı. Playoff artık bu. Çocuk oyun parkı mı burası? Çocuk oyun parkı mı? Ama şunu da söylemek istiyorum ki Ben Simmons asla bir Jared Dudley olamayacak.
Aman hocam. Bu programın hot take'i geldi.
Buradan ilan ediyorum. Jared Dudley Ben Simmons'tan büyük bir oyuncudur. Çünkü Jared Dudley 3 sayılık atış sokabilmekte diyorum. Ve bu seri hakkındaki daha ciddi görüşlerime geçeceğim ama ilk pası sana atayım.
Allah ne diyeyim abi. Son yorumunla beni yebenden aldın. Ya daha ciddi de ne diyebiliriz? Yani gerçekten acayip tansiyonu yüksek, çekişmesi yüksek, sert, ateşli bir seri oluyor. Playoff'a yakışan bir seri oluyor. Ama zaten bu seri bunu vaat ediyordu. Playoff öncesinde seriler düşünüldüğünde Brooklyn Nets'in o doğunun ikinci dört takımlı, yani ev sahibi avantajını alamayan dört takımlı kısmının en potansiyelli takımı olduğunu herkes söylüyordu. Philadelphia'da ilk dördün Boston'la birlikte hani pek güven olmayabilecek, işte seriyi kaybedebilecek, evinde maç verebilecek takımı olarak görülüyordu. En azından ben öyle görüyordum. Bunun sonucunda da Seri buna paralel gelişti. Ama oyun olarak aslında sonuç olarak bakarsan Philadelphia 3-1 önde. Ve kendi evine 3-1'lik avantajla dönüyor.
Kesinlikle öyle ama şunu fark ettim. İlk maç özelinde Brooklyn her hücumu kenardan gelen talimatlarla analitik ve doğru bir şekilde oynayarak ilk maçı almayı bildi.
Onlar zaten Doğu'nun evet. Spurs'u gibi.
İkinci maçı ve üçüncü maçı Philadelphia soru işaretine yer bırakmayacak şekilde kazandı. Ama dördüncü maçta ben şunu fark ettim. Sanki maçın sonlarında önemli şutlar sokmuş olmasına rağmen D'Angelo Russell'ın maç geneli oyun anlamında maçın içinde olmaması Brooklyn mağlubiyetinin en önemli sebeplerinden biri ve son dakikalarda gelen kötü top kayıpları. Son 10 hücumun maçın işte 3-4 sayıyla bittiği bir maçta Kaan Kural'ın tweetinden de fark ettim bunu. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Kaan abi bizi dinlersen teşekkürler. onun tweetinde görmüştüm yani fark ettim. Maçın son 10 hücumunda Brooklyn 5 top kaybı yapmış. Yani zaten 4 sayıyla biten bir maçta bu çok büyük bir rakam. Bir de bunun üstüne çok iyi iki savunma yaptılar. İki tane karambole düşen top, biri Mike Scott, bir de J.J. Redick'in üçlüyle tamamlandı. Bir tık da şanssızdı Brooklyn. Bir de üstüne hakemlerde Jared Allen'a yapılan vahşice faulleri hiçbirini çalmayınca Brooklyn mağlubiyeti kaçınılmaz oldu. Ama Philadelphia'nın çıkması şu açıdan iyi oldu. Onlar artık The Process denen sürecin bana göre son 1-2 senesini yaşıyorlar. Bu 1-2 senede bir başarı gelirse gelir, gelemezse GM değişir, koç değişir, takım dağılır. İşte trade ile yeni parçalar alınmaya çalışılır gibi geliyor. Artık onların da işte bir doğu yarı finalinde Toronto'yu zorlayıp bir doğu finali izleme şansları, görme şansları daha yüksek olduğu için bence seyir zevki açısından Philadelphia'nın çıkıyor olması daha iyi oldu.
Bence dediğin gibi Brooklyn genel olarak her hücumunu planlı set üzerinden oynayan bir takım. Ya aslında öyle değil de hani NBA sınırları içinde ne kadar öyle olabiliyorsa diyelim. Yani tabii ki tempo, spontanelik yine ön planda. Ama NBA'ye nazaran daha böyle Spursvari bir oyun planları var. Ona göre sen dedin son 10 hücumun 5 top kaybı diye. Sadece son hücumu düşünürsen yani Jared Allen'ın eline bombayı bıraktı adam. D'Angelo Russell. Yani tamam Jared Allen iyi bir oyuncu ama maçın son topunu bitirecek bir oyuncu asla değil ve hani
orada da İnan Özdemir iyi bir şey dedi. Jared Allen potaya bir metre çerçevesinde alması gerekiyor topu. O zaman bitirebileceği letal bir oyuncu oluyor ama o kadar uzakta alınca bomba bırakmış oluyorsun ki faul olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Yani bir de onu söyleyecektim. Yani atıyorum D'Angelo Russell işte pick and roll'ü kullanıp çembere doğru yaklaşır. Harden'ın Capella'ya yaptığı gibi bir floater alley-oop pası atar. Jared Allen bitirir de maç kazanırlar. Hani öyle bir pas olsa tamam. Hani o etkili bir hücum planı ama böyle hani 10 ile short roll arası böyle hani yakın orta mesafede topu eline vermenin Jared Allen'ın hiçbir anlamı yok. Oradan ne sayı üretmişliği var hani ne de üretebileceğine dair ışık var. Hani böyle olması beklenen bir durumdu. Onu bir tek yakıştıramadım. Sixers'la ilgili de hani söylediğine şunu ekleyeceğim. Elton Brand yeni geldi. Daha sene başı geldi. Yani zaten eski oyuncusu. Daha hani GM olarak bakarsan genç bir GM. Ve Jim Butler takası, Tobias Harris takasıyla böyle cesur ve etkili hamleler yaptı. O Embiid ikilisinin yeri bence sağlam. Eğer bir başarısızlık olursa bu 1-2 yıl veya 3 yıl içinde bence fatura Ben Simmons'la Brett Brown'a kesilir. Hani sallantıda olan o ikisi özellikle Brett Brown. Ama tabii öncelikle bir Toronto'yla eşleştiklerinde gerçi tabii bu seri daha bitmedi ama büyük ihtimal geçeceklerdir. Geçtiklerinde ne yapacaklar bir görmek lazım.
Hocam buradan Philadelphia camiasına sesleniyorum.
Seslen hocam.
Ben Simmons, Jimmy Butler, J.J. Redick. Yolla hocam.
Aman.
Üçünü ayrı ayrı takaslarla yolla. Güzel parçalar al. İyi bir oyun kurucu al ondan önce. Hocam, oyun kurucu gibi oyun kurucu al. Boyu 2-10 olup üçlük atamayan, orta mesafe bile sokamayan bir kazulet alma.
Hocam neler diyorsunuz hocam?
Bu benim, ben klasik NBA görüşüne sahip olanlardanım. Bir şampiyonluk takımının en çok ihtiyacı olan iki parça olmazsa olmazı iyi bir oyun kurucu ve iyi bir uzun. Baktığımızda şampiyon olan takımların hepsinde demek iddialı oldu. %85'i aynı formülü uygulayarak şampiyon oldu ya da iyi takımlar oldu. Bence JJ Redick artık savunmada defo, her ne kadar büyük bir şut tehdidi olsa da.
Ya bence sonuçta 5. parça. JJ Redick'ten zarar gelmez.
Ama yüklü bir kontratı var ve kaç yaşına geldi artık?
Yüklü dediğin 12-13 falan değil mi?
20 efekt.
20 idi, sonra bir daha imzaladı.
İmzaladılar mıydı?
12 falan diyebiliyorum ben şu an.
Fazla, 6 yeter de neyse.
Oğlum JJ Redick de 6
ya. Ama Jimmy Butler gibi toksik bir oyuncuyu bulundurmaktansa.
Butler evet yani.
Butler'ı ellerinden çıkartabiliyorlarken çıkartıp Ben Simmons'ı da.
Butler'ın sözleşmesi bitiyor zaten.
Bitiyor mu? İyi. O zaman her şeyi revize edeyim. Ben Simmons'ı gerçek bir oyun kurucuyla takaslayıp önümüzdeki sezon planlamalarına bu şekilde devam etmeleri gerektiğini
düşünüyorum. Buna ben de hayır demem. Bence aslında hani gerçekten cesur bir hamle yapılacaksa, böyle inovatif, insanların düşünmediği bir şey düşünülecekse kesinlikle bu bence de. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun?
Hocam Ben Simmons, Jonathan Wall takası hakkında ne düşünüyorsun?
Yok abi.
Olmaz mı? Cesur hamle değil mi diyorsun? Hocam John...
O toksit karakter deyip Butler'ı uzatmayacakken John Wall'u mu alınır?
Tamam, şu aynı anda iki toksik almıyorum. Bir tanesini atıyorum, bir tanesini alıyorum.
Ama ne olursa olsun abi. Ben Simmons isterse hiç şut atamasın John Wall'dan. Ki tavanı John Wall'un daha yüksek olabilir ama John Wall'la uğraşacağına...
Doğru.
Yani hiç değmez yani. Bir de verdiğin adam Ben Simmons, daha bu sene herif ikinci senesinde All-Star seçildi. O kadar da değil yani.
Şut atamıyor. Neyse, Toronto Orlando 3-1, Toronto önde. İlk maçı Orlando destansı
ikinci maçı destansı
bir DJ Augustin performans sonrasında koparıp aldı.
Aldı
hocam.
Hocam ben bu seriyi, seriler başlamadan önce 4-0 diye öngörmüştüm. Orlando normal sezonda uyandırdığı saygıyı playoff'ta da devam ettirdi. Tam böyle hani tavanı belli. İşte hani akarı kokarı yok.
Doğru.
Böyle hani ne alacağını biliyorsun ekran başındayken. Ama hani akıllı oynadıkları, takım oyunu oynadıkları, iyi savunma yapmaya çalıştıkları, potansiyelini iyi yansıttığı için benim saygı duyduğum bir takım. Yani genel olarak Orlando camiasına pek duymasam da.
Buradan da Florida eyaletine selamlarımızı yollayalım.
Selam olsun. Çok saygı, sevgi beslediğimiz bir eyalet.
Doğru. Amerika'nın delikanlılarını çıkarttığı, işte polisi çevirmeye çalışan mı ararsın? Timsahla güreşmeye çalışan mı? Tüm Amerikan efsaneleri oradan çıkıyor diye okuyoruz biz burada. Buradan oradaki tüm halkımıza da selam olsun. Florida gurbetçi halkına, vatandaşlarımıza. Yani
özellikle gurbetçi vatandaşlarımıza.
O zaman Efekan, Toronto Orlando serisinde böyle derin derin değerlendirmiyoruz bu hafta. Uzun bir ara olduğu için her seri üstünden birkaç cümlede bulunup geçiyoruz.
Biraz böyle kaymak tabaka takılıyoruz.
Aynen. Önümüzdeki hafta yarı finaller hakkında eski ciddiyetimize dönüp detaylı analizlerle geleceğiz. O zaman artık Batı'ya geçelim.
Geçelim hocam.
Batı'nın en şoke edici olan serilerinden biri Portland Oklahoma City ile başlayalım.
En istim üstündeki seri.
Ben Oklahoma City'yi Batı finallerine çıkarmıştım.
MVPG dedim.
MVPG ama sen ortasında.
OKC şampiyon dedin.
Sen ortasında dedim. Bir saniye. Sen ortasında dedim. Sonra düşünce o iddiamdan vazgeçtim. Ama playoff'a girerken.
Nereden bilecektin omuzunu sakatlanacağını?
Hem o var hem de baktım. Yusuf Nurkic'i kaybetmiş bir Portland. Sakatlıktan yeni dönmüş CJ McCollum'a sahip olan Portland var. OKC onlarla oynuyor. Tersten Denver San Antonio ile oynayacaklar. Ben de bu senaryoya bakıp bir tık da
yok katılıyorum.
Cesur bir yorumla Oklahoma City'nin Batı finallerinde Houston Rockets ile oynayacağını
aynen
düşündüm.
Aynen hocam, işte bu asıl hot take.
Yani bence o kadar da kötü bir tahmin
yok,
değildi.
Yok yok, ben bu arada zaten dedim ya, ben playofflar başlamadan önce Orlando Toronto'yu 4-0 tahmin etmişim ne işte. Hepsini yapmıştık. Bütün bracket'ı doldurmuştuk. Ben de o Oklahoma'yı Batı finaline götürmüşüm. Hatta Portland serisine. Yani İnşallah 4-2 demişimdir ama 4-1 bile demiş olabilirim yani. Ben o Nurkic'ten sonra işte CJ McCollum sakatlıktan geliyor. Hani Portland kendi evinde 1 veya 2 delikanlı galibiyet alır. Ama OKC kendi evindeki maçları yener ve toplamda da 4-2. Gerçi ev sahibi avantajı Portland'daydı.
Portland'da.
Doğru, deplasmanı da almaz. Ama neyse yani sonuç evet. olarak 4-2 veya 4-1 geçeceğini düşünüyordum ama tam tersi oldu. Seri 3-1 şu an.
Damian Lillard, it's Dame time dedi.
Vallahi dedi.
Russell Westbrook NBA tarihinin en kötü şutunu bir kez atsa iyi. İkinci yarıda 7 kez atarak çember dövdü. Bir tane bile üçlük sokamadı. Üçlükten 12'de 0 olmuş. Bir de üstüne üstlük hala üçlük deniyor. Oklahoma camiasına Sam Presti'ye buradan sesleniyorum.
Bizi çevirmeniyle dinliyor.
Billy Donovan. Florida günlerinden tanırım. Delikanlı bir hocadır. Chandler Parsons'ın da koçluğunu yaptı. Florida offense basketboluyla tanınan bir takım. Bu hot take'leri boş verelim. Gerçeklere dönelim. Yapabiliyorken Oklahoma City acilen Russell Westbrook'u takaslasın. Ve NBA'ye, basketbol severlere, NBA'in en büyük camiasına da bir kıyağı olsun. Paul George'un da kontratını feshetsin. Paul George da doğup büyüdüğü, her şeyden çok sevdiği şehir olan Los Angeles'a geri dönüp
Clippers'a imza at.
Hayır, Purple and Gold'a bürünüp Lakers formasını oynasın. Oklahoma istifa da bir hizmettir. Madem bu takımı bu ortamda bile finallere çıkartamıyorsunuz, bari lige hizmet edin. Diyeceklerim bu kadar.
Hocam, öyle şeyler söylüyorsun ki büyüleniyorum şu an.
Hocam ama haksız mıyım yani? Bu kadar düşmüş bir Portland var.
Ya bu arada trollüyoruz ama aslında yani ciddi ifade etsek söylediğimiz şeyler doğru bence.
Yani ciddi ifade etsek o dediklerim arasında ciddi demiş hocam. Elinde Paul George var, Russell Westbrook var, Steven Adams var. Ligin en iyi savunma takımısın. Ve Yusuf Nurkic'i
olman gerekiyor ya.
Olman yani.
Ki stat, oldun yani.
Oldun yani. Stat olarak öyleydin çok uzun bir süre. Ama Portland'dan 3-1 mağlupsun şu an Portland'da ve Damian Lillard her maçı taşıyor. Takımının en önemli parçası Russell Westbrook hem Lillard'ı savunamıyor hem üstüne üstlük facia hücum kararları yapıyor. Üstüne üstlük de kötü saha içi yüzdesiyle oynuyor. Kötü ne kelime? Felaket.
Ama işte şunu da söylemek lazım. Hani matchup bakarsan hani Damian Lillard çok iyi oynarken, bu sezon zaten çok iyi bir sezon geçirdi. O performansını devam ettirirken Westbrook çok düşük yüzdeyle atıyor. Paul George omuz sakatlığından dolayı istenen beklenen formda değilken CJ McCollum sakatlıktan harika döndü. Mesela dünkü maçın kahramanı. Harika bir ikinci adamlık wingmanlik yapıyor. O Oklahoma'nın bence sezon içinde güçlü yönlerinden biri olan işte Jeremy Grant, Terrence Ferguson, Patterson, Abrines vesaire hani kim dersen
aslında
o bench'i.
Oklahoma sadece kazandıkları maçta normal bir üçlük yüzdesiyle oynadı. İyi atmadı onlar da. Sezon aynen. boyunca nasıl atıyorlarsa öyle attılar. O maçı da zaten 15 artta kazandılar yani. Serinin kilit noktası bu. Oklahoma normalde attığından çok çok daha kötü bir 3 sayıyla oynadığı için Portland'ın da eli armut toplamıyor. İşte, Lillard doğru demiş. 2 senedir Batı 3.'sü bitiren bir takım öyle ya da böyle boş bir takım değil.
Tabii canım.
Cezansı keserler.
İşte şey diyordum hani Oklahoma'nın bence normal sezonda elini güçlendiren noktalardan biri olan rotasyonu da kötü oynuyor. Hani sadece Westbrook, Paul George yani birinci ve ikinci adım değil. Diğer adamlar da kötü atarken Portland tarafında Al-Faruk Aminus'u, işte Myers Leonard'ı, Zach Collins'ı yani onlardaysa kendi görev adamları gayet faydalı oynuyor. Yani kolektif bir takım kolektif olarak iyiyken diğer taraf kolektif olarak kötü ve sonucu olarak da bu durum 3-1'e yol açtı. Bu arada ben bugün ESPN'de Royce Young'ın Portland'la ilgili işte bu seriyle ilgili bir yazısını okudum.
Entelektüel işte bu kadar.
Orada
bitti. Şu an Amerika'dasın Efe kardeşim.
Attı. Woo! Orada Damian Lillard'ın işte CJ McCollum vesaire açıklamalarında da yer vermiş. Ben çok beğendim ya açıklamalarını. Çok olgun buldum yani. Genel olarak şey kafasında.
Duruşu yeter.
Genel olarak şey kafasındalar. Bunlar geçen sene süpürüldü. Üst üste 10 tane playoff mağlubiyeti aldılar ya. Önceki yıl da süpürüldürmüşler galiba. Bunun ardından işte herkes bizi işte bunlar playoff'ta zaten patlıyor. İşte orayı kaldıramıyor falan gibi bakıyordu ama biz bunların hepsini bir kenara bıraktık. Oklahoma City oyuncularının trash talklarını da bir kenara bıraktık. Hakemleri de bir kenara bıraktık. Sadece sahada sadece maç ve birbirimizle ilgileneceğiz. Birbirimizle konuşacağız. Bu kafada, bu mantalitede çıktık ve sonucunu da alıyoruz diye konuşmuşlar. Hakikaten hem
bunları Türkçe mi demiş, İngilizce mi?
Bunları Türkçe demiş. Akıcı bir Türkçe.
Evet, olabilir.
Olabilir.
Olabilir, doğru. Enes Kanter'den öğrenmiştir.
Evet, Kanter çift sıfır.
Çift sıfır doğru.
Hocam, kayyum atanmasın programa.
Hocam doğru, özür dileriz Türk halkından. Çift sıfırdan öğrenmiş diyorlar. Yani Portland Hockey'si böyleydi. Yine kaymak tadında bir seri yaptık. Aslında ilk yarıyı da programı bitirmek üzereyiz. Ne yapalım? Bir küçük mola verip kalan maçları öyle mi konuşalım, yoksa Houston Utah'ı konuşalım mesela. Zaten çok konuşacak bir şey yok.
Ha,
Utah,
3-0. Gel onu çıkaralım.
Utah hadi. Harden'ın en kötü olabileceği günde yine Houston'a mağlup oldu. Ben de bunun hakkında şöyle bir Twitter'da anekdot gördüm. Şu an işte krediti veremeyeceğim. Kimin yazdığını hatırlamıyorum ama timeline'ıma düşmüştü. İyi şutörle şut yüzdesi yüksek olan oyuncu arasındaki fark Utah-Houston serisinde belli oluyor. Tarzında bir yorumda bulunmuş yazar. Ki bunda da haklı, şey örneğini vermiş. Ingles, Royce O'Neal, bunların hepsi sezon içinde işte %39'la 40'larla atmış oyuncular. Ama dönüp baktığınız zaman saha içinde Houston, Royce O'Neal'ın şut kullanması için adeta yalvarıyor demiş. Ki doğru bir tespit. Öte yandan işte Eric Gordon, Tucker her ne kadar bu oyunculara göre düşük yüzdeyle 60 bile olsa, keza Chris Paul
daha işte
daha iyi, genetik olarak daha üçlüler olduğu için Utah savunması hep bu oyuncuları kovalamak zorunda kalıyor. Mesela bizim baskette sana yaptığımız gibi, sen net iyi bir üçlüler olduğu için
estağfurullah
seni her hücum kovalıyoruz, dibine giriyoruz, yakın savunma yapıyoruz. Yani üçlükten 13'te 4 atıyorsun sonucunda, iyi savunuyoruz. Kitliyoruz seni, nefes aldırmıyoruz. Maça bir katkın olmuyor. Evet, bunlar doğru.
Bunlar doğru. Kötü performansım gerçek.
Bunlar doğru ama bunu yaparken sana bu kadar yakın bir savunma yaptığımız için iyi şutör olmandan dolayı diğer tüm takım arkadaşlarına pozisyon açılıyor.
Tabii canım.
O yazar da bunu belli etmiş. Şut yüzdesi iyi olan oyuncuyla iyi şutör arasındaki fark bu serinin belirleyici noktasıdır.
Temizliyorum. Demiş. Ya zaten %40'la atıyor da hani mesela
zaten boş bıraktıkları için.
Ya evet, hani İngiliz için direkt onu dersek biraz haksızlık olur ama mesela Royce O'Neal
zaten
diyebiliriz.
Tema.
Ya ben 3. maçın özetini izlediğimde yani izliyorum.
Özetten kitap mı anlaşılır Efekan?
Hayda, haklısın. Ama işte ne yapacak? 50 bin tane maç var.
Doğru.
Şey,
fakiriz öğrenci adam.
Özeti izlediğimde şeye çok şaşırdım. Ya Utah pataküte blok koyuyor önüne gelene. Harden şut atamıyor. İşte taraftar desteği, işte ateşli bilmem ne, işte gidiyor fast break basıyor. Derek Favors bloklar koyuyor falan. Yani skoru bilmesen özeti izlediğinde şey zannedeceksin. Utah 20 sayıyla falan önde zannedeceksin. Sürekli başa baş maç. O Houston'u hiç bırakmıyor. Bence bu sezonu hani işte Carmelo'nun varlığı, işte Chris Paul'un sakatlığı, Harden'ın formsuzluğuyla o en baştaki o kötü gidişten geri geliş Houston'ın direncini biraz arttırmış. Hani geçen yıl da 7. maçta son anda kaçırdıkları için genel olarak playoff'taki ben mantalitelerini daha güçlü gördüm. Mesela ben o Golden State'in batı şampiyonu ve sonucunda da NBA şampiyonu olacağını düşünüyordum. Şu an mesela Houston'ın şansını hani atıyorum %52'ye 48 diyorsam şu an 50-50'ye geldim ben.
Aman hocam, yani siz şey mi demek istiyorsunuz şimdi? San Antonio batı şampiyonu olamaz mı demek
hocam,
ki?
Hocam San Antonio gönüllerin şampiyonu.
Doğru doğru, evet. Bu üstün körü yaptığımız hiçbir kitleyi etkilemeyecek, hiç kimsenin de beğenisini toplamayacak olan Houston Utah yorumumuzdan sonra küçük bir ara verelim. Geri döndüğümüzde biraz Euroleague ve kalan eşleşmeleri konuşup programımızı kapatacağız.
İki eşleşmemiz daha var.
Evet, birazdan görüşmek üzere.